Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela.
Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün kentin sineması, sinemanın kenti alt başlığıyla devam ediyoruz. Sinema ve kent ilişkisi, mekan ve sinema ilişkisi üzerine yaptığımız bu bölümün bu haftaki konuğu Ebru Thwaites Diken. Hoş geldin Ebru.
Hoş bulduk Aysim.
Ebru, Bilgi Üniversitesi sinema bölümü öğretim üyesi. Yakınlıklar, intimacies, sinema ve sosyal teori ilişkisi, sinema siyaset teoloji üzerine çalışıyor. Yönetmen etiği meselesi üzerine gidiyor. Dijital, görsel kültürler üzerine de çalışmaları var. Bugün programımızda Suzanne Bier filmleri üzerinden ve onun filmlerindeki iç dış dünyalar, yerel global dünyalar arası ilişkiler üzerine konuşacağız. Nasıl başladı Suzanne Bier ile ilgili çalışmaların?
Şöyle, aslında ben Danimarka sinemasıyla ilgileniyordum. Bilgi Üniversitesi'nde 2019 yılında sinema bölümü bir uluslararası konferans düzenledi. Sinemada dişil öznellikler üzerine. O konferansın sunumlarından da bir yayın çıkardık. Orada ben Suzanne Bier filmleri üzerine çalışmaya başladım. O dönemde başladım. İşte The Brothers, In a Better World, Bird Box gibi filmler üzerine çalıştım. Suzanne Bier sinemasında benim en çok dikkatimi çeken şu olmuştu. Şimdi mekanların cinsiyetlendirilmesi. Bir de coğrafi mekanlar üzerinden inşa edilen içerisi dışarısı ayrımının bazı sosyal, bilimsel, politik karşılıkları olmasıydı. Ve bu içerisi dışarısı ayrımının Bier filmlerinde sürekli muğlaklaştırılmasıydı. Mesela bu çok ilgimi çekmişti. Aynı zamanda bir kadın yönetmen sineması olarak başarılı bulduğum bir sinemaydı. Böyle başladı aslında Suzanne Bier'le hikayem. İçine girdikçe üzerinde çalışmayı daha da çok sevdim. Ve yine Danimarka sinemasındaki kadın yönetmenler üzerine işte çalışmaya devam edeceğim.
Suzanne Bier enteresan bir yönetmen. Dogma 95 hareketinin, sinema hareketinin bir parçası aslında. Ancak daha sonra o dünya sinemasında, özellikle de Amerikan sinemasında çok özel bir yere sahip oldu. Yabancı dilde Oscar ödülü var. Çok büyük bir başarı. Yani hem Danimarka sineması için çok büyük bir başarı, bir sinemacı için çok büyük bir başarı, ama bir de bir kadın yönetmen olarak tabii hepimiz için çok büyük bir başarı. Bu serüven nasıl oldu sence? Hani Danimarka sineması, sonra hani dünyaya açılmak, tabii ki Oscar almış olmasında çok büyük bir etkisi var, ama şu anda Bird Box filmiyle anılıyor değil mi? Daha sonra başka bir filmi yok.
Evet, Netflix'te şu an gösterilen Bird Box filmiyle anılıyor en son. Bir
ve
de bir
Sandra
dizisi
Bullock
var.
Oynuyor.
Yani evet, Sandra hani Bullock oynuyor.
Dünya çapında bir sinemacı, bir yönetmen.
Evet.
Bu serüveni belki biraz anlatabilirsin dinleyicilerimize.
Şöyle, ben Suzanne Bier'in hayat hikayesi hakkında okuduğumda aslında ne kadar çok yönlü bir sinemacı olduğunu fark ettim. Örneğin Kudüs Üniversitesi'nde teoloji okumaktan, işte Londra Üniversitesi'nde sanırım siyaset bilimi, sanırım Londra Üniversitesi'ndeydi. Bir de National Film School of Denmark, yani 3-4 farklı disiplinle temas etmiş birisi. Ben bunun filmlerine çok yansıdığını düşünüyorum. Bir de Suzanne Bier sinemasını aslında iki bağlamda bence düşünmek gerekiyor. Bir tanesi Danimarka'daki film okullarının prodüksiyonlara verdikleri destekler bağımsız sinemacıları çok yetkin ve rahat kılıyor film yapma süreçlerinde. Suzanne Bier de zaten Danimarka'daki National Film School'dan mezun ve bu destekleri alarak ilerlemiş biri. Aynı zamanda Danimarka sinemasının globalleşmesi bağlamında da düşünmek gerekiyor. Çünkü Danimarka'da bu bir hani Kültür Bakanlığı'nın bir milli politikası. Danimarka sinemasını uluslararasılaştırma politikası. Bu bağlamda da Suzanne Bier'in bir sinemacı olarak tanınırlığını düşünmek gerekiyor. Aynı zamanda bağımsız film festivalleri, dijital platformlar, kadın yönetmenlerin de görünürlüğünü çok arttırdı. Dolayısıyla hani bu tarz yapısal süreçler Suzanne Bier sinemasının küreselleşmesini anlamak için çok önemli. Bir de kendisinin tematik ve estetik stratejileri var bu konuda önemli olan. Mesela Suzanne Bier sineması bir transnasyonel bir sinema ve hep içerisi dışarısı ayrımıyla ilerleyen bir sinema. Ve bu mekansal olarak içerisi dışarısı ayrımı bir içeri ve dışarı arasındaki hareket üzerinden anlatmıyor. İçerideki dışarıyı gösteriyor, dışarıdaki içeriği gösteriyor. Bunu hani filmler bağlamında örneğin filmlerinde genelde şöyle bir anlatı mevcut. Bu Brothers'da da böyle, In a Better World'da da böyle. Bir melodramatik öge var. Bu hani filmlerindeki Nordik öge aslında, otantik öge. Danimarka'da geçen bir hikaye var, yerel bir hikaye. Genelde bu bir aile draması olabiliyor, bir ilişki olabiliyor. Buna paralel olarak genellikle erkek karakterin geldiği bir tırnak içinde üçüncü dünya ülkesi var. Afganistan, Sudan. Burada geçen hikayede çok politik nitelikli bir hikaye. Bu iki hikaye çok paralel yürüyor ve yerel ve global arasında içerisi dışarısı arasında inşa edilen bir anlatı var. Bütün filmlerinde bu yapı tekrarlanıyor. Dolayısıyla hani böyle değerlendirebiliriz sanırım.
Bu şey aslında bu Brothers filmini Hollywood'un da uyarlamış olduğunu da söylemek gerekir herhalde.
Evet.
Çünkü daha fazla belki izleyiciye ulaşmış olabilir. Dinleyicilerimizden de Hollywood versiyonunu seyretmiş olanlar olabilir. Erkek kardeşler değil mi? Brothers.
Evet.
Kardeşler
biri, filmi. Biri 2004, biri 2009.
Evet.
Estetik olarak da farklar var aralarında zaten.
Aslında yani belki buradan da bahsetmek ilginç olur. Yani bu melodram ögesinin de hani yoğun olması Hollywood'un ilgisini çekmiş. Yani çok etkileyici bir hikaye açıkçası. Ama bir yandan da hani anlatım dili çok farklı. Hem bilmiyorum hani şey Hollywood versiyonunun yönetmeni sanırım kadın değil, değil mi? Onu hatırlamıyorum ama sanırım
onu
kadın.
Ben de hatırlayamadım ama.
Yani o şey hani hem Danimarka sinemasının hissiyatı hem bir kadın yönetmenin dili çok bambaşka bir şey. O ikisini kontrastla düşündüğümüzde bambaşka bir dil oluşturuyor. Belki bu dili biraz konuşabiliriz. Söylediğin o kadar çok şey var ki hani ilk önce buradan başlayalım ama o hani içerisi dışarısını da tekrar konuşalım.
Evet, yani şöyle bir şey bence önemli. Şimdi mesela demin söylediğim gibi Danimarka'da geçen hikaye genelde otantik hikaye ve burada hani Danimarka'daki yaşam biçimi hani evlerin aydınlatmasından tutun da hani ilişkilerin niteliğine kadar pek çok şey aslında küresel seyirci için otantik. Yani burada bir turist bakışı var. Aslında sinematik bakışla turist bakışının örtüştüğü bir yer var burada. Dolayısıyla küresel seyirci hem tırnak içinde otantik bir şey seyrediyor, Danimarkalı bir şey seyrediyor ama aynı anda da küresel bir hikayeye angaje oluyor. Mesela terörle mücadele hikayesi var örneğin. Brothers filminde, Afganistan'da geçen bir hikaye. In a Better World'de yine Sudan'da bir mülteci kampında geçen bir hikaye var. Bütün bunlar aslında hani küresel seyirci için hem küresel hem otantik. Yani bir turist bakışı var burada. De Suzanne Bier'in kullandığı görsel üslup da mesela bir yandan Dogme 95 hareketinin görsel üslubunu kullanıyor. Mesela el kamerası kullanıyor. Seyirciyi karakterlere yakınlaştırıyor. Yakın plan çekimler çok var. Ama bir yandan da daha hani ticari sinemanın ögelerini de kullanıyor. Dolayısıyla hibrit bir görsel dili olduğunu söylemek mümkün Suzanne Bier'in. Ancak mesela mizansen ögelerine baktığımızda, kullandığı renk paletine baktığımızda, ışıklandırmaya baktığımızda mesela şeyi örnek verebilirim. Bu Danimarka'da hygelit diye bir kavram vardır. Hani sıcak ev, evin sıcaklığı kavramı. Evin sıcaklığı hissiyatını vermek için.
Ocak hani, gibi mi? Zaten, yuva gibi. Ocak gibi.
Evet, yuva gibi. Evet. Zaten hani mimaride de bu bilinir. Hani otantik olanı mizansen üzerinden, setting üzerinden veriyor. Bunun yanında da hani Hollywood filminde tırnak içinde seyredebileceğimiz bir terörle mücadele hikayesi de bunun yanında paralel gidiyor. Aslında bu melodrama bir bağlam oluşturuyor bir hikaye için. Dolayısıyla bu ikisinin bir arada verilmesi sanırım belirleyici bir şey. Yani hem bağımsız sinema hem ticari sinema. Zaten genelde Suzanne Bier o şekilde tartışılıyor. Hem Danimarka sineması, hem küresel sinema, hem bağımsız sinema, hem ticari sinema. Dolayısıyla bu ara yüzlerde gezmesi sanırım çok karakteristik bir şey bir yer sineması için.
Bir yandan tabii bana hani sen konuştukça şeyi de hissettirdi yani. Bir yandan bir böyle ev, hani işte Danimarka atmosferi ve oradaki hani böyle yerel olan bir hissiyat var. Diğer tarafta da işte dış güçler, hani dışarıda bir dünya var ve o da erkek olarak tanımlanıyor anladığım kadarıyla. Yani böyle bir ayrıştırma durumu var sanki.
Evet, yani şöyle bir ayrıştırma var. Filmdeki ana karakterler, Bird Box'u hariç tutarak söylüyorum. Mesela Brad in a Better World için ana karakterler erkek ve bu erkek karakterlerin iç çelişkileri ve iç yolculuklarını anlatan hikayeler ve hikaye genelde onların gözünden anlatılıyor. Mesela bir yer sineması biraz mekanları cinsiyetlendirmesini ile bazı akademik literatür tarafından eleştirildi de bu nedenle. Dolayısıyla bir maskülinite krizini anlatan bir yanı da var aslında bir yer sinemasının.
Bir yandan da hani hem cinsiyet ilişkileriyle ilgili hani ilginç sorular ortaya koyuyor ama bir yandan da oryantalist de denilebilecek ama tam böyle giderken bunu kırdığı da sanki bir yer var değil mi? Yani benim hani evet. Ötekileştirilen bir öteki dünya, hani bir üçüncü dünya, hatta işte terörün olduğu başka bir dünya ve böyle İskandinav sıcacık, işte kendine özgü dinamikleri olan düzenli bir yer. Bu şekilde hani aslında eleştiriler de var ama sanki sinemasının ona da bir cevabı da var. Ne diyorsun?
Evet, öyle bir cevabı var. Şöyle ki, şimdi ilk bakışta böyle gelebilir. Özellikle aslında bu filmin de başlangıcında özellikle Brothers'da mesela Mikael karakterinin Afganistan'da bir Taliban kampında esir tutulduğu noktada işte onun yakın plan göz çekimlerine mesela dikkat edersek orada onun bakışından anlatılıyor. Bir oryantalist bir bakışla tasvir edilen bir işte barbarik, hani öteki olarak tasvir edilen bir kurgu var. Ama bunun yanında da mesela filmin sonlarına doğru anlatı dönüşüyor ve aslında filmin başında kurulan hani Batı dünyası medeni öteki istisna karakterize olan dünyayken filmin sonuna doğru aslında o doğudaki istisnanın nasıl Danimarka'nın kendi içinde olduğunu da gösteriyor. Örneğin Mikael karakteri orada yakın bir arkadaşını öldürmek zorunda kalıyor. Kendi hayatta kalmak için Danimarka'ya döndüğünde bunu askeriyede üstüne itiraf etmek istiyor ama adeta hani savaşta her şey meşrudur alt metinli bir konuşma geçiyor aralarında ve orada aslında Danimarka'da bizim hani bildiğimiz hani düzen, hukukun üstünlüğünün işlerliği, bütün bu normalite kıstaslarını derinden sarsan bir konuşma geçiyor aralarında mesela Mikael karakteriyle onun amiri diyeyim. Dolayısıyla burada aslında normalitenin içindeki istisnayı göstererek o oryantalist bakışı kırdığını düşünüyorum ben bir yer filmlerine. In a Better World'da de mesela benzer bir hikaye var. Orada da bir şiddet hikayesi var ve şiddetin aslında nasıl insanlık durumuna özgü bir şey olduğunu ve hani Danimarka'nın dışında olmadığını, içinde olduğunu da bir yandan gösteriyor. Erkeklik ve şiddet arasındaki ilişki üzerine gidiyor o filmde de. Öyle bir anlatı var. Dolayısıyla ben bu iki filmde sistematik olarak bir yarın hem bu oryantalist bakışı hem bu içerisi dışarısı ayrımı üzerine kodlanan işte barbar medeni ayrımı, doğu batı ayrımı, bütün bunları aslında kırdığını ve son kertede bunlara eleştirel yaklaştığını düşünüyorum.
Sanki filmlerin hani tekniğinde de bunu yapıyor sanki, değil mi? İlk önce özellikle sanki ayrıştırıyor. İki ayrı dünya gibi, ama sonra böyle sanki iç içe mi sokuyor? Hani böyle bir şey de var. Yani film dilinde de bunu aslında, bu ötekilerin hani bir öteki evet var ve bu da gerçek, gerçeğimiz. Hatta bu öteki dünyayı kuruyor. Ötekileştirilmiş dünyayı kuruyor ve oradan hareket ederek politikaları oluşturuyor. Evet, böyle bir şey var. Ama bunun politikasını yapıyor. Yani bunun ne kadar aslında bir temsil olduğunu da söylüyor. O yüzden filmlerin çok güçlü bir temsil politikası ortaya koyuyor sanırım.
Şöyle, bence de mesela şunu örnek olarak verebilirim. Diyelim Brothers filminde açılış sahnesinde, yani ilk birkaç sekansta işte Michael karakterini el kamerasıyla çekilmiş, işte toprakta böyle tangır tungur giden bir kamyonun içinde, bir kaos içinde gösteriyor. Kamera hemen eşi Sarah karakterine geçiyor ve Sarah işte böyle bir sabah Danimarka'da son derece sakin bir sabah otobüste işe giderken mesela gösteriliyor. Yani o farklılıklar, o ayrım, o kontrast çok net vurgulanıyor. Daha sonra içerisi ve dışarısı birbirine geçmeye başlıyor. Hatta dışarısı içeriye sızmaya başlıyor. Dışarının kaosu içeri sızıyor. Mesela ilk başta mutlu bir evlilik tablosu, o işte melodramatik bağlamı kurarken, hatta işte bir masa etrafında toplanmış bir aile yemeği, bu tarz sahneler varken, daha sonra dışarısının kaotik etkisi içeriye sızmaya başlıyor ve içerideki her şey de darmadağın oluyor. Ve bir yerin aslında hani ilk bakışta böyle oryantalist gibi görünen, hatta cinsiyetlendirilmiş gibi görünen mekan kurguları filmlerin sonlarına doğru kırılıyor ve hani dışarısı tümüyle içerinin içine sızıyor diyeyim. Yani bu ayrım bulanıklaşıyor. Gitgide bulanıklaşıyor bu ayrım. Filmin görsel dilinde de bulanıklaşıyor. Anlatının kendisinde de bulanıklaşıyor.
Bu Danimarka sinemasındaki bazı şeyleri de büyük ihtimalle kullanıyor. Sen sanırım Danimarka sineması üzerine de buradaki genel geçer izleyici kitlesinden daha farklı bakıyorsun. Uzun zamandır da bakıyorsun sanırım Danimarka sinemasına, değil mi? Öyle bir özel ilgin
aslında
var.
Milat 2019 diyeyim. Yani çok uzun sayılmaz bir akademik araştırma için. Ama tabii mesela bir hakkında okurken hani Winterberg falan gibi başka yönetmenler üzerine de biraz araştırma yaptım. Evet.
Yani biraz hani biz Dogma 95, Zentropa prodüksiyon şirketi, işte evet. Lars von Trier, Winterberg diye biliyoruz. Zaten onu da belki söylemek iyi olur. Suzanne Bier'in yapım şirketi de iki bahsettiğimiz Brothers ve In a Better Life filmleri de Zentropa'dan. Son Bird Box değil galiba. Artık daha büyük yapım şirketlerinde çalışıyorum. biz biraz bu Danimarka sinemasından da bahsedip hani Suzanne Bier bu Danimarka sinemasının içinde nerede duruyor? Yani Dogma 95'in içinde de nerede duruyor? Çünkü Dogma 95'ten de 95'in içinden de çok fazla kadın yönetmen ben bilmiyorum açıkçası. Orada nasıl duruyor? Son dönem Danimarka sineması içinde nasıl değerlendiriyorsun?
Aslında Dogma 95 biliyorsunuz bir manifesto. Bu manifestonun belli kurallarını kıran biri. Mesela In a Better World'ün hani görsel dilinde bunu net olarak kırıyor. Ve bu mesela birkaç bağlamda, birkaç düzlemde bence düşünmek lazım. Hani bir kadın yönetmen olarak özellikle bu hani kadın yönetmenlerin dünya sinemasındaki yerini düşünürsek bu hani milli sinema çerçevesinde çok açıklanamayacak bir olgu bence. Hani Danimarka'da da milli sinemalar bağlamında tartışılamayacak bir şey. Dolayısıyla bu uluslararasılaşma düzleminde bence düşünmek lazım yani bir yere. Özellikle mesela bu dijital platformların da yaygınlaşmaya başlamasından sonra mesela Bird Box'ta bu kırılmayı çok net görebiliriz. Yani Bird Box Netflix'te gösterilen yine bazı Dogma 95'in hani görsel stilini kısmen kullanan ama bundan önemli ölçüde de farklılaşan bir film. Dolayısıyla hani Suzanne bir hani ne kadar Danimarka sinemasının içinde ne kadar dışında o da aslında çok muğlak bir şey. Zaten benim ilk bir yer hakkında çalışmaya başlamamdaki hani temel beni motive eden sorulardan biri buydu. Hani ne kadar hep içerisi dışarısı ayrımıyla uğraşıyor bir. Kendisi ne kadar Danimarka sinemasının içinde, ne kadar dışında? Yani bu içerisi dışarısı ayrımında kendisini nasıl konumluyor? Mesela bu benim için hani önemli bir soruydu. Şimdi sanırım Undoing diye bir başka bir dizisi var daha yakın dönemde. Ben henüz onu seyretmedim. Ama hani şu anki hani milli sinema tartışmalarının Danimarka'da nerelerde olduğu mesela çok belirleyici olur bu soruyu cevaplamak için sanırım.
Suzanne Bier üzerine olan makalende çok hoş bir Virginia Woolf alıntısı yapıyorsun. Belki o alıntıyı da burada söylemek hoş olur. Bir kadın olarak diyor Virginia Woolf, ülkem yok. Bir kadın olarak diyor, ülke de istemiyorum. Bir kadın olarak benim ülkem bütün dünya diyor. Kadın yönetmenlerde de böyle bir gidişat var diyorsun sen, değil mi?
Evet, öyle düşünüyorum. Zaten o nedenle hani o Virginia Woolf'un o sözü benim için bir çıkış noktası oldu. Yani hani milli sinemalar, yani çok belki hani kaba bir tabir olacak ama kaba bir sınıflandırma olacak ama daha erkek sinemaları olarak mesela sınıflandırırsak milli sinemaları, hani uluslararasılaşma bu geçiş bölgeleri özellikle kadın sinemacılar için bence çok önemli fırsatlar ve alanlar yarattı diye düşünüyorum.
Evet, Ebru Thwaites Diken'le olan sohbetimiz devam ediyor. Suzanne Bier sineması üzerine konuşuyoruz ama bir kısa müzik arası verelim diyoruz şimdi. Daniel Bier-Nason'un bir operası var. Suzanne Bier'in bu Brothers, Erkek Kardeşler filminden uyarlanmış bir opera. İzlanda operası bunu uyarlamış. İzlanda operasını dinleyeceğiz. Daniel Bjarnason'un bu filmden etkilenerek yaptığı operadan bir parça dinliyoruz şimdi. Daniel Bjarnason, İzlandalı besteci ve Danimarkalı yönetmen Kasper Holten'in yaratmış oldukları Brothers operasından bir parça dinledik. Bu Brothers operası aslında Suzanne Bier'in filminden uyarlanan bir opera. Biz zaten programın başından beri Suzanne Bier filmlerini konuşuyoruz. Ebru Thwaites Diken ile. Senin bu Suzanne Bier üzerine yazdığın makale bir kitapta çıktı. Ve bu kitap da sinemada Dişil Özellikler derleme kitabı. Feride Çiçekoğlu, Didem Sezen, aha, Aslı Tunç, Feride Çiçekoğlu ve senin derlediğin bir kitap. Programın başında biraz bahsettik aslında. Evet. Ama belki biraz daha bu kitaptan bahsedebilirsin. Hani nasıl oldu, kaç yılında basıldı? İngilizce basılmış bir kitap. Daha Türkçesi yok.
Evet.
Umarım programımız da vesile olur da Türkçe'ye çevrilir.
Umarım.
Bu kitapta belki hani dertleriniz neydi? Neler konuşuluyor? Sanırım hem Türkiye sineması hem de dünya sinemasından örnekler senin makalenin
evet,
olduğu gibi. Öyle bir çalışma bu.
Şöyle... 2019 yılında düzenlediğimiz konferansta gelen sunumları şu şekilde sınıflandırmıştık. Kamera önündeki kadınlar, kamera arkasındaki kadınlar ve kadın seyirciler. Yani bu üç bağlamda sinemada dişil özellikler ve faillikleri hakkında çalışan akademisyenlerden, sinemacılardan şey topladık, sunumlar topladık ve kitabın yapısı da bunu takip ediyor aslında. Aslında kameranın arkasındaki kadınlara mesela bakıyoruz. Burada mesela Varda, Pelin Esmer, Suzanne Bier, Ana Lili Amirpur gibi yönetmenlerin meselelerine, filmlerine odaklanarak kameranın arkasındaki kadınlar neyi nasıl problematize ediyor? Kadın yönetmen bakışı nasıl bir şey? Dişil özellikler nasıl oluşuyor kadın yönetmenlerin çektiği filmlerde? Gibi yazılardan oluşuyor kitabın bu bölümü. İkinci bölümü ekrandaki kadınlar. Bu daha çok temsillerle ilgili. Hem Glow gibi dijital platformlardaki diziler, hem mesela Sharp Objects gibi diziler, House of Cards gibi diziler. Bu dizilerde mesela işte kadın savaşçılar veya işte moleküler politika gibi çeşitli mevzular, postfeminizm gibi çeşitli mevzuları ele alan makalelerden oluşan bir derleme bu kısımda. Üçüncü bölümde daha çok hani kadın seyirciler, türler, platformlar, mesela işte femme fatale figürünün hani fembot olarak ifadesi, mesela Netflix dizileri, yine çok bilinen diziler, Persona gibi, Happy Valley gibi dizilerde toplumsal cinsiyet ve tür tartışmaları gibi tartışmalar var. Dolayısıyla biz aslında sinemada hani kadın meselesini bu üç bağlamda düşündük. Yani kamera arkasındaki kadınlar olarak. Bu kitap Palgrave Macmillan yayınlarından basıldı. 2019'daki konferansın bir sene sonra akabinde 2020'de basıldı. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Dört editör çalıştık bu kitapta. Böyle, evet, bu kitabın hikayesi böyle.
Güçlü bir kadın hareketi başladı, Me Too hareketi. Hı-hı. Türkiye'de de son dönemde bunu konuşuyoruz. Ama bu hani ilk çıkışı 2017 ve aslında Amerikan, hı-hı, sinemasında oldu. Sizin kitabınızdaki bir sürü makale de, kitabınız da bu hareketten etkilendi. Bununla bir ilişkisi de var. Dünyadaki kadın, tabii, sineması da bu hareketten etkilendi. Dünyadaki sinema aslında, sadece kadın, hı-hı, sineması demeyelim. Dünyadaki sinema bu, evet, hareketten çok ciddi bir şekilde etkilendi. Hı-hı. Artık bir sürü festivalde kadın, hı-hı, yönetmenlerin çok daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bu konuda, hı-hı, siz hani kitaptan, hı-hı, neler dile getirdiniz? Sen ne düşünüyorsun?
Şöyle, kitabın giriş bölümü zaten Me Too hareketi hakkında yorumlarla başlıyor, bizim perspektifimizle başlıyor. Söylediğin gibi hem feminizm hem film çalışmaları Me Too hareketinden çok etkilendiği için bizim kitabımız aslında bu hareketin bir de akademik, nasıl söyleyeyim, bir akademik ayağı demek belki çok abartılı bir şey olur ama
yansıması belki.
Yansıması olabilir. Evet, yani akademi alanında, film çalışmaları alanında bir yansıması olarak düşünebiliriz. Yani bu mesele üzerine düşünmeye başlamamız zaten bizim hani bu hareketin açtığı tartışmalar üzerinden oldu temelde.
Artık gitgide hakikaten dizilerde de çok daha farklı kadın karakterler görüyoruz. Yani bildiğimiz karakterlerden değişiyor kadın karakterler, dedektif, kadın dedektifler. Artık dediğin, hı-hı, gibi film fatal, şey, fatal, femme fatale, femme fatale kadınlar yerine özellikle de İskandinav sinemasında gördüğümüz o kadın karakterler çok etkileyici geliyor bana. Gene Suzan Bier sinemasına döndüğümüzde Bird Box, yani üçüncü film, bu makalede bahsetmiş olduğun üçüncü filmin karakteri de kadın. Daha önceki filmlerde erkek karakterler başroldeydi, hı-hı, ama Bird Box'ta bir kadın karakter var. Hı-hı. Bu kadın karakterin olması ve Bird Box nasıl bir film? Diğer iki filme nasıl benziyor, nasıl ayrışıyor?
Yani benim gözlemim mesela şöyle, İlk iki film, Brothers in a Better World, birbirine çok benzeyen filmler. Hem tematik uğraşlar açısından, hikayeler açısından, hem hikayenin kurgusu açısından. Bird Box'ta distopik ve post-apokaliptik bir bağlam var. Ve aslında ilk iki filmde, yani Brothers in a Better World'de bir normalite ve istisna hali karşı karşıya getiriliyor. Bu filmde de var bu. O açıdan benziyor. Fakat burada normaliteyi çok az görüyoruz. İlk iki filmde birbirine paralel giden iki şey olarak görüyorduk. Burada çok az görüyoruz. Bu içerisi dışarısı ayrımı coğrafi, mekansal bir ayrım olarak değil, daha çok şimdiki dünya ve post apokaliptik dünya arasındaki ayrım üzerinden ilerliyor. Ve bu ayrım da ilk iki filmde olduğu gibi cinsiyetlendirilmiş bir mekan değil. Yani ilk iki filmde mesela Danimarka kadın karakterin mekanı, o yurt dışındaki üçüncü dünya ülkesi daha çok erkek karakterin görünür olduğu mekanken, bu filmde başından beri kadın karakter görüyoruz. Sandra Bullock'u görüyoruz. Ve bu filmde aynı zamanda bir annelik hikayesi var. Ve kadın karakterin aslında o iki çocuğu o körler okuluna ulaştırma mücadelesi bütün filmi, anlatısını onun üzerinden kuruyor. Yani bir melodramatik öge ilk iki filmdeki gibi değil. Biraz daha farklı. Mesela içerisi dışarısı ayrımı demin söylediğim gibi, yani coğrafi bir ayrım değil. Çünkü ilk iki filmde ev Danimarka normaliteyle eşleşiyor. Üçüncü dünya ülkesi istisna haliyle eşleşiyor. Bird Box filminde bu hani apokalips istisna halinin zaten kendisi. Ve bütün filmde zaten apokalips var. Yani bütün film bir istisna halinde geçiyor diyebiliriz. Ben bu filmi şu açıdan ilginç bulmuştum. Hani Mallory ve Tom karakterleri arasında bir romantik ilişki var. Yani romantik ögeler yok değil. Ancak bu mesela Tom'un ölmesi ve Mallory'nin çocukları kendi başına körler okuluna ulaştırması, aslında bu aile imgesini yok ediyor. Yani film erkek karakteri bir vanishing mediator denir mesela eskatoloji literatüründe. Ortadan kaldırarak hani kadın karakter anlatıyı sonlandırıyor. Mesela o açıdan da ilk iki filmden farklı bir film olduğunu söyleyebilirim. Yani çocuklar körler okuluna vardıklarında bir baba figürü olmadan yeni bir hayat kuruyorlar. Hatta tam da bu nedenle ben Bird Box filmi için acaba hani feminist bir mesiyanik açılım olabilir mi bağlamında bir tartışma yürütmüştüm.
Belki bu tartışmayı da biraz daha açabilirsin. Ya bu tartışma çok ilginç geldi bana. Yani mesela bildiğimiz dünyayı, bildiğimiz dünyada ki en önemli etkilerden bir tanesi, patriarkayı da inşa eden etkilerden bir tanesi görmek, bakmak, the gaze dediğimiz, hı hı, bakış, kadını da, evet, işte femme fatale ögeyi de mesela o karakteri de yaratan, hı hı, bakış. Ama burada körler okulu var, körler okuluna gitme var, kendilerini kör yapmak var ve başka türlü bir aslında iletişim biçimi arayışı var. Burada, hı-hı, da çok önemli bir şey söylüyor herhalde bu yönetmenin kadını.
Evet, şöyle, şimdi burada görmenin, yani film boyunca çocuklar ve karakterler gözlerini bağlayarak oraya ulaşmaya çalışıyor. Çünkü zaten baktıklarında ölüyorlar. Dolayısıyla görmenin yokluğu acaba hani film çalışmalarında hani haptik dediğimiz daha dokunsal bir algıyı geliştirebilir mi? Yani görmenin yokluğuna dair bir şey var, anlatı var burada. Dolayısıyla görmemek aslında bu özne nesne ilişkisini yıkan bir şey sinemada. Yani dokunsallık bunu yıkan bir şey. Bakan seyirciyle ekrandaki arasındaki ilişkiyi görme üzerinden değil de daha bedensel olarak, daha dokunsal, işitsel olarak kurmak mesela burada aslında o hani gaze meselesinin tersine çeviren bir mesele olarak ortaya çıkıyor kanımca.
Bu şey de enteresan. Yani ilk konuştuğumuz program önce konuştuğumuz ilk iki filmde Ev, Danimarka ve öteki Üçüncü Dünya diye ayrışan dünyalar aslında belki yavaş yavaş bütün dünyanın bir apokalipse dönmesine dönüşüyor. Bütün dünyada aslında yaşadığımız şeyi de özetliyor Suzan Bier filmleri. Yani tabii ki bu çok hani genelleştirilmiş bir şey benimkisi, bir yaklaşım. Ama bir yandan da artık ev kalmıyor. Gitgide hani bütün dünyanın iklim sorunlarıyla apokalipse dönmeye başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Evi, yani kendimizi evde hissettiğimiz, yuva olarak hissedeceğimiz yeri kaybediyoruz. Bu filmde de bu duyguyu çok güçlü bir şekilde veriyor sanırım. Geçen haftalarda bir kavramla karşılaştım. Solastajya. Nostaljiya kavramının yeni bir versiyonunu şimdi konuşuyor insanlar. Tam referansını hatırlamıyorum. Başka bir programda o referansı da söylerim ama nostaljiya bir yerden ayrılırsın ve ayrıldığın yeri özlersin. Bırakılmış bir mekanı özlemdir. Solastajya ise sen duruyorsun yerinde ama dünya ve etrafın ve evin ve çevren o kadar çok değişiyor ki artık bildiğin o şeyi özlüyorsun. Yani senin aslında sahip olduğun ve içinde bulunduğun şeyi özlemeye başlıyorsun. Çünkü her an her şekilde değişiyor ve kaybediyorsun. Her an bir kayıp duygusuyla yaşıyoruz. Bu diğer filmlerinde olan bu dönüşüm ve son filminin böyle bir apokaliptik şeyde olması da bana bu kavramı hatırlattı hakikaten. Yani artık dünya, bildiğimiz dünya değil, yeni bir şeyin belki de başlaması gerekiyor. Yeni arayışların başlaması gerekiyor.
Aslında bu Bier filmlerinde mesela Brothers in a Better World peşinden Bird Box çekilmiş olması çok anlamlı bence. Çünkü bu bahsettiğimiz iki filmde senin de söylediğin gibi içerisi dışarısı ayrımı bulanıklaşıyor ama burada o ayrım aslında yok. Çünkü her şey postapokaliptik. Aslında burada bir distopya var. Fakat film Körler Okulu'nda bittiği için yine Bilgi Üniversitesi'nde master tezini yazan bir öğrencimiz Ruken Doğu Erte de şöyle bir yorum yapmıştı mesela bizim tartışmalarımızda. Distopyanın içinde bir umut olabilir mi? Aslında belki Suzanne bir hikayeyi Körler Okulu'nda bitirerek distopyanın içinde bir umut arıyor. Yani bu mesela zamanın hani zeitgeist'ına tercüme olabilir diye düşünüyorum bu anlamda. Yani çünkü mesela bu alternatif platformlarda, dijital platformlarda distopya şu anda çok gördüğümüz bir tür. Ama aynı zamanda mesela Bird Box'ta sıfırdan başlayarak bir toplumsallık yeniden kurulabilir mi? Ve bu hani feminizmden beslenen bir toplumsallık olabilir mi? Hatta mesela bu Irigaray'ın primal dişil öznellik dediği hani toplumsallığın sıfır noktasına gidiş mümkün olabilir mi? Mesela bu soru benim çok ilgimi çekmişti Bird Box'un sonunu seyrettiğimde.
Umarım olur. Hakikaten. Yani umarım yani en azından böyle hayal etmeye başlamamızın neredeyse geç kaldığı bir dönemdeyiz. Artık hani bildiğimiz dünyadan farklı hayal edebileceğimiz imkanlar istiyoruz. Yetmiyor artık bu dünya. Yani bu haliyle insan egolarını vahşi haline artık dünyamız yetmiyor. Bunu güzel paylaşabileceğimiz başka türlü varoluş biçimleri istiyoruz. Kadın yönetmenlerin uzun metraj filmlerinden daha çok bahsettik. Suzan Bier üzerinden. Ancak kadın yönetmenlerin aslında güçlü olduğu bir başka alan daha var. Burası da hani göz önünde de hiç olmayan bir alan aslında. Bu çok önemli. Hani sen biraz bunlardan da bahsediyorsun. Mesela hani belgesel diyorsun.
Şöyle ben mesela şu yani bir hakkında çalışırken şu dikkatimi çekmişti. Mesela kadın yönetmenler belgesel sinema, deneysel film alanlarında daha çoklar sayı olarak ve daha görünürler. Ticari film, uzun metraj filmlerde daha az kadın yönetmen var. Bunun hani belli yapısal sebepleri de var. Hani hani büyük işte stüdyolar, prodüksiyon şirketleri daha hani o büyük networklere daha zor girmekten tutun da işte bu tür mesela deneysel film türü ya da belgesel türünün daha düşük bütçelerle bilmesi, işte mesela yönetmenin hem kamera önünde hem arkasında olabilmesi, işte daha hani sıra dışı olması, pek çok hani neden sayabiliriz buna. Şimdi bu mesela şeyden bahsedebiliriz bu konuda. Yine 2020 yılında bölümün, sinema bölümünün Bilgi Üniversitesi'nde ikinci konferansı düzenlendi Varda üzerine. Yine bundan da bir uluslararası kitap çıkıyor. Mesela Varda konusunda ben bunu çok düşünmüştüm. Mesela Varda'nın hani deneysel filmleri, belgeselleri, özellikle hani kadın yönetmenlerin bu tarz filmlerde uzun metrajda anlatmadıkları ne anlattıkları. Hani bu tarz filmlerin mesela biçimlerinin dişil özelliklerle ilişkisi gibi hani pek çok konu, ilginç konu var bu alanda.
Özellikle mesela hani belgesel sinema dediğimizde Varda, Agnes Varda'nın filmleri, hı-hı, değil mi? Bu mesela Toplayın, evet, Var ve Ben filmini dinleyicilerimize de mutlaka, evet, veririm bu arada. Harikulade bir film. Hem günümüz, evet, dünyasının hani yeni haliyle ilgili çok şey söylüyor. Hem de bir sinemacı olarak beni çok heyecanlandırıyor tarzı. Ve hani kendi sinemasının olgunlaşmış hali müthiş bir dil olmuş. Bu toplayıcılık, evet, da ilginç değil mi? Yani galiba sizin bölümden bir öğrencinizin tezi miydi böyle? Bu filmi başka bir...
Yok, tez değil de onu daha önce konuşmuştuk seninle. Bu Varda kitabına katkı sunan yüksek lisans tezini Bilgi Üniversitesi'nde yapmış bir öğrencimiz var, Ruken Doğu Erde'de. O makalesinde bu toplayıcılık olgusuyla ilgili yazıyor. Mesela antropolojik yaklaşımlar genelde medeniyetin temelini hani avcı erkek üzerinden inşa ediyor. Halbuki mesela alternatif olarak toplayıcılık yapan kadınlar üzerinden inşa edilseydi biz bugün hani aletlerin tarihindense hani çantanın diyeyim yani tarihini tartışıyor olacaktık. Hani toplama işlemi üzerinden konuşuyor olacaktık. Toplayıcılık üzerinden konuşuyor olacaktık. Ve bunu bir mesela metafor olarak düşünürsek hani Ruken'in tezi bu Varda filmlerinde bu Gleaners and Ay'da mesela toplayıcılık metaforu aynı zamanda hani deneme filminin biçimini anlatan bir metafor şeklinde bir argümanı vardı. Onun üzerinden sanırım konuşmuştuk toplayıcılık, evet, mevzusunu.
Bu arada 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali bu hafta boyunca online olarak açık olacak. Festivali sürüyor olacak. Bu festivali de takip etmek isteyen dinleyicilerimize haber verelim. Ben de jüri üyesi olduğum için çok iyi bir seçki olduğunu da buradan duyurayım. Evet, kadın yönetmenler gitgide dünya sinemasında kendi dilleriyle, kendi dünyaya bakış açılarıyla yeni bir alan açıyorlar. Çok ihtiyacı olan, dünyanın şu anda çok ihtiyacı olan bir alan bu. Umarım daha artarak ve daha güzel çözümler de önererek bu alan büyür. Çok teşekkür ediyorum.
Evet,
Ebru,
umarım. Ben çok teşekkür ediyorum Aysim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, Suzan'la Bier filmleri üzerine konuştuk. Konuğum Ebru Thwaites Biken'le Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim üyesi. Bu haftalık bu kadar diyorum. İyi haftalar.
Hoşça kalın.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela.
Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen.
Kolay kolay basaltı materyal elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.